Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Enis Kirazoğlu.
Yine bir güzel cumartesi gününde Enis'le beraberiz ve teknoloji oyun dünyası gelişmeleri sizlere aktaracağız.
Yalnız sizi bugün çok genç ve dinamik gördüm.
Öyle, tişört giydim. Saçlar birazcık kısaldı. Evet. Kel daha belli.
Ben de göbeği kapatmak için yastıklarla çevirelim kendimi.
Zırlandın yani.
Evet, demek,
bizim bu koltuklara oturmak biraz şey ya. Zorlaşmaya gitgide sanki daha zor bir hal oluyor değil mi? Geliyor.
Yükseldikçe zorlaşıyor koltuğu.
Bir derinlik var arkadaşlar, uçak iner yani. Şuradan direkt uçak inip yolcu bırakmaya başlayabilir. Evet. Nasıl bir derinlik, neden yapmışlar bunu çözemedim. Dizinizin kırılma noktasının aslında daha ileride. Yani iki yastık falan koyuyorum ki dizimin kırılma noktasına eş geliyor. Aşağı evet. Doğru böyle devam ediyorum.
Koltuk incelemesiyle başladığımız programda.
Koltukla ilgili konuşacağız. İlk haberimiz teknoloji dünyasındaki büyük şokla ilgili.
Evet,
şok
ya.
Şok.
Bunu ben gördüm, şaşırdım da baya.
Ya ben de şöyle şaşırdım. İlk önce Intel dediler. Dedim ki AMD hisseleri yükselir. Sonra bir tane daha açık çıktı. AMD. Intel, AMD, ARM dediler ondan sonra.
Bunların toptan aldığı bir acaba şey, neyse haberi verdi üzerine öyle konuşalım.
Ya yani. Şimdi iki tane açık var. Bir tanesine Meltdown deniyor, bir tanesine Spectre deniyor. Meltdown denen açıkta Intel'in sanallaştırma teknolojisinde, mesela diyelim ki bir makinede iki tane sanal Windows çalışıyor. Normalde bunların ikisinin verisini görememesi lazım. Bellekteki yerleri falan, her şeyi farklıdır. Bir sanal makine diğer sanal makinenin bellekteki verilerine ulaşıp okuyabiliyor.
Anladım.
Bu da ne anlama geliyor? Bir sunucudasınız siz. Sizin o sunucuda ayırdığınız VPS'iniz var. Virtual Private Server'ınız var. Giriyorsun ona abi. Burada kimler varmış? Aa, o adam ne yapıyormuş falan diye oradaki kullanıcı verilerini okuyup alabiliyorsun. Çok yanlış, çok...
Bunun bugüne kadar ortaya çıkmaması enteresan değil mi ama?
Ya belki de biliyorlardı da. Hani yeni yayınlamadılar. Evet. Bu bilinen bir şeymiş. Kısa 2017'de ortaya çıkmış sonlarında. Şey yapılmaya çalışılıyormuş, yamanmaya çalışılıyormuş. Ama yamanmasıyla ilgili de şöyle iddialar var. Özellikle sanallaştırma ve IOPS dediğimiz bu giriş çıkışların çok Apple'lı database uygulamalarında, veri tabanı uygulamalarında %30'a varan, %5 ile %30'a varan bir hız düşümü yaşanacağı söyleniyor Intel tarafında özellikle. Bu Meltdown'dan dolayı. Şimdi bu %30'a varan hız düşümü kullanıcı tarafında, masaüstü kullanıcıları tarafında şöyle algılandı. Oyunda 100 FPS alıyorsam 70 FPS alacağım falan. öyle bir şey. Sizinle ilgili bir durum değil çünkü. Sanallaştırmayla ilgili bir durum. Tamamen.
Sizinle derken çok geniş konuşmayalım. İzleyenler arasında kimler olduğunu bilemezsin.
Ona
ya.
Doğru gerçekten ama masaüstü bilgisayar konusu. Yani oyun dünyasını çok etkileyen bir durum değil. Geçen çünkü birisi test yayınlamış abi. Peşten sonra peşten önce diye bir FPS fark ediyor. Fark etmiyor. Bizim forumda millet birbirine girmiş. Ne oldu hani, nerede %30 falan diye. Çünkü Ryzen'cılar ve Intel'ciler diye bir grup var.
Anladım. O zaman geç bu haberi ya. Bizi ilgilendirmiyoruz.
Ama biliyorsun biz bilimsel konularda her zaman için görüşlerimizi bildirmek zorundayız. Evet. Yani biz de bunu yazan dedik. Şimdi Meltdown'dan sonra bir de Spectre diye bir şey çıktı. Spectre'de de şöyle bir olay var. Şimdi bu arada bu iki tarafta da, yani iki açıkta da aslında hep içeriden kod çalıştırman gerekiyor. Dışarıdan bir açık kapı değilmiş bunlar. Backdoor değilmiş.
Okay.
Evet, ben ilk başta bir backdoor falan mı diye düşündüm ama detaylarını okuyunca öyle değil. İçeri girince o sunucunun içinde yapabildiğin işlerden bahsediliyor. Mesela Spectre'de de işlemcinin bu içinde şifrelenmiş veriyle şifrelenmemiş verinin geçiş yaptığı bazı kısımlar var işte. O özel belleklere aktarıldığı verinin, belleklere aktarılırken işte şifrelemenin çözüldüğü ama o şifrelemenin çözüldüğü alana başka bir uygulama erişemediği için hiçbir sıkıntının olmadığı, yaşanmadığının düşünüldüğü noktalar var. Evet. İşte buralarda bazı tekniklerle araya girilip şifrelenmemiş veri okunabiliyormuş. Şifreler, mesela sen bir şifre girdin internet sitesine, tıkladın, adam şak diye alıyor.
Onu görüyor.
Bir yazılıma işte keylerinizi saklamıştınız ya da aynı şekilde Bitcoin'i bilgisayarında saklıyorsun. Şifrelenmiş bir cüzdanın var. Aslında şifrelenmiş falan değil. Adam tıkır tıkır okuyabiliyor. Ama bu açıkta da şöyle bir sıkıntı var. ARM, AMD ve Intel'in işlemci mimarisinden kaynaklanan bir sıkıntıymış bu.
Yani yamalanamayacak bir sıkıntı.
Aynen. Şey diyorlar. Buna ancak geçici bir çözüm bulunabilir. Hani böyle bir biraz engellenebilir. Ama içeriden kod çalışması, yani bir kötü niyetli yazılım eğer sen çift tıklayıp çalıştırırsan, aktif hale getirirsen bilgisayarında, yamaların ne kadar etkili olacağı konusunda kimsenin bir fikir sahibi değil.
Bir şey söyleyeceğim. Bunu o zaman halka açmak da tehlikeli bir şey değil mi? Yani bazı kötü niyetli insanlara, uzak olduğum için soruyorum bunu. Bazı kötü niyetli insanlara, bir dakika ya, böyle bir açık mı varmış o zaman? Hadi o zaman böyle uygulamaları yapayım da insanların verilerini çalayım dedirtmez mi?
Şimdi şöyle abi, bu olaylar. Güvenlik firmaları var ve güvenlik firmaları ilk önce firmaları, yani Intel'i ve AMD'yi uyarıyorlar bu konuda. Çünkü bunlar işte beyaz şapkalı hacker diye geçen tayfa.
Evet evet, biliyorum.
Neden uyarıyorlar? Bunu ben buldum diyor ama belki de
başkası bulabilirdi.
Evet, başkası da buldu, belki de söylemiyor.
Söylemiyor.
Yani kullanıyor. Bu yüzden uyarıyorlar.
Hatta açıklamak zorunda. Ona tabii. Hemfikirim. Çünkü böyle bir açık
halka
varsa herkes
bilmiyor. Halka da açıklıyor çünkü halka da diyor ki arkadaş bak böyle bir sorun var. Haberin olsun. Al, yamamıyor yani. Sorunlar da bu. Özellikle Spectre'nin güvenlik kameralarına varasıya kadar bir sıkıntı yaratabileceği.
Bunu defolu mal diye iade edemez misin? İade etsen gerçi alacağın şey ne olacak onu da bilmiyorum da.
Yalnız tabii iade edebilirsin büyük ihtimalle.
Hani bu Apple'ın muhabbetinden sonra bu da sanki bir farklı bir tartışma konusu getirecek
yani
gibi düşünüyorum.
Yani Türkiye'de dava açılır mı bilmiyorum. Genel Amerika'da görür yani, müyüz? Evet. Ama sonuç olarak bu iki sorunda da şey var. Yani o makinede çalışan bir kod gerekli.
Anladım.
Dışarıdan öyle internete açık kapı bırakılıp da uzaktan işte bilgisayar ele geçirilmesi gibi durum en azından şu an için bir söz konusu değil. İçimiz rahat olabilir. Çünkü modemleri etkileyecek sıkıntılardan bir tanesi. Modemde bile ARM tabanlı işlemciler olabiliyor. Adam uzaktan modeme girse zaten oradan anladım. Bütün ağa dalacak falan. Çok büyük sıkıntılar. Bir diğer önemli konu biz diğer ikisi birlerde aslında çok konuşmuştuk bu konuyu. Bitcoin'e yasal düzenleme. Bakın artık düzelttik logoyu da neden?
Çünkü yükselişe geçti.
2017'ye yükselişle girdi abi. Evet. Şu anda toparlanma sürecinde yukarı doğru gidiyor. En son 15 bin dolar seviyesindeydi. Biz de bitcoinlerimizi tabii ki 20 bin dolar olduğunda bozduracağız. Şimdi ne demiştik? Ülke olarak bir yasal düzenleme yapılır mı yapılmaz mı konuşuluyordu bu. Niyaz Zeybekçi açıklamış Maliye Bakanlığı. Demiş ki yok yapmayacağız. Yani buna yasal düzenleme yapılamaz demiş. Yani bu tamamen sanal bir şey. Elde tutulur hiçbir yanı yok. Neyse sanal düzenle yani yasal düzenlemeyle şey yapalım.
Bilmiyorum ki ülkeler nasıl alalım. Yapıyor ona bakmak lazım aslında.
Ya şimdi şöyle bir şey var. Amerika'da yasal düzenleme var ama Bitcoin borsalar için bir yasal düzenleme var. Hmm. Bitcoin borsası açabilmen için şu kadar sermayen olması lazım. Abi. Falan filan tarzında
doğrudan
bir düzenleme var.
Doğrudan yok yani aslında.
Doğrudan parayı düzenleyemiyorsun çünkü zaten dediğim
olayı
gibi.
Olayı düzenlenememesi zaten.
Olayı zaten bir düzenlemeye bağlı olmaması.
Şeyi geçen hafta biz konuştuk mu ya? Bir tane Türkiye'de restoran hatırlayamadım adını şimdi. Bitcoin'le ödeme almayı kabul etmiş diye bir şey vardı.
Ya o birazcık reklam ya yani.
Evet, ya ben de onu merak ediyorum. Yani bu kadar düzensiz ve yani bu kadar değerinin tam olarak kestirilemediği bir şeyle ödeme almak biraz garip bir şey değil mi ya?
Ya zaten şimdi Bitcoin'e kripto para diyorlar. Yani desinler ama kripto para olmadığını çok açık ve net bir şekilde görebiliyoruz. Neden? Çünkü sen gittiğin zaman bir ekmeğe iki Bitcoin diyemezsin mesela. Neden diyemezsin? Değeri o kadar fazla hiç değişiyor ki. Onun hep dolar olarak değerini söyleyip Bitcoin karşılığını ödemek zorundasın.
Onlar bunun, da öyle yapacak.
Evet bunun bir para olabilmesi için senin döner işte mesela bir Bitcoin diyorsun atıyorum ve onun bir Bitcoin olarak yüzyıllar boyunca kalıyor olması lazım.
Zaten şey sıkıntı abi sen ödemeyi aldın mesela Bitcoin olarak ki kimse ödemez şu an bizde Bitcoin çünkü biraz artık Türkiye için söylüyorum evladiyelik bakılıyor evet. Hani torunlarım inşallah faydalanır diye bakılan bir şey olduğu
arsa
için.
Arsa gibi bir şey aynen. Yani.
O yüzden merak ediyorum nasıl olacak.
Yani değerinin bu kadar hızlı değiştiği komisyon paraları ödendiği aradaki transferler için bir düzen de sen Bitcoin'le ancak ev arsa marsa satarsın yani yine değeri çok yüksek olur o anlık.
Anladım.
Takas et tarzında. Evet.
Benim haberimse Mesut Çevik'e kapak olsun. Neden kapak olsun diyorum. Haberin hatta başlığında kapak olsun diye yazmışım. Gene bir Switch haberi vereceğim. Çok kısa bir Switch haberi vereceğim. Sen bir şey söyleyecek miydin Bitcoin'le alakalı?
Söyleyeceğim bak Switch'ten ilgili söyleyeceğim. Sen bitirmeni tamam, bekliyorum.
Pardon. Nintendo Switch Mesut Çevik'in sevmediği bir konsol kendisi.
Ya sevmediğim değil sadece anlatacağım.
Tamam abi bırak sen. Sen PUBG yok diye sevmiyorsun. Biliyorum ben Switch'i. Amerika'da en hızlı satan ev konsolu olma konusunda şu anda bir numarada. Evet en hızlı satan yani en çok satan değil en hızlı satışa ulaşan konsol arasında şu anda bir numarada ve 4.8 milyon ünite satmış.
Ya şimdi şöyle bir olay var Nintendo tarafında. Wii de çok sattı biliyorsun.
Evet Wii de çok sattı.
Evet leş bir konsoldu.
Değildi aslında bize göre değildi.
Yani bize göre değildi. Şimdi abi, bu yüzden şey, mesela Wii... Switch aldın değil mi? Abi ne kadardır kenarda duruyor?
Nasıl ne kadardır
kenarda? Yani bayağıdır bir kenarda duruyor olması lazım. Tabii canım
bir haftadır kenarda duruyor.
Evet yani çünkü şöyle bir şey var. Oynayacağın oyun da yok öyle çok
abi,
fazla.
Abi PlayStation'da bir haftadır kenarda duruyor. Xbox'da bir haftadır kenarda
ama
duruyor.
Ama yani hardcore oyuncuya hitap etmiyor kesinlikle. Oyuncu dediğin kısımda da oyun yok. Yani böyle bir Switch aldım. Switch'te oynayacağım 10 tane oyunu da yanında aldım. Gittim diyemiyorsun.
Abi o sıkıntı tüm yeni nesil konsollarda var. PlayStation 4 ilk çıktığı zaman Killzone vardı. Neck diye oyun vardı. Neck evet. Ile Killzone. Killzone Shadow Fall iyi bir oyun değildi. Ortalamaydı. Neck çok kötü bir oyundu. Ne yapayım şimdi PlayStation?
Ama Battlefield gördüm. Oynadın. Call of Duty
ama
oynadın o dönem.
Zaten vardı Battlefield.
Vardı. Ama bak i̇şte o dönem onu oynayabildin. Ya, Switch'te o da yok. Yani. Yani
Switch'te de Doom var. Skyrim var. Xenoblade Chronicles var. Zelda var. Mario var. Mesela 5 tane ben ilk aklıma gelsin. L.A. Noire var. Oynamak istersen. Evet. 6 tane oyun var.
Diğer konsolda oynayıp zaten.
Benim de en büyük korkum o Switch'le alakalı. Gene var. Gelecek olan. Bizim gibi biraz daha batıya hitap eden oyuncular için söylüyorum şu an. Da bunu. İşte Bayonetta 3 gelecek mesela kendisine özel. Şey sıkıntısı var Switch'in. Belki de. PC, PlayStation 4, Xbox'a çıkan oyunların Switch'e çıkmama ihtimali insanı şey yapıyor. Hani PlayStation alacağıma Switch alayım dedirttirmiyordu.
Evet yani sıkıntı o ikinci alternatif konsol.
Bizim için öyle kalıyor. Çünkü ana akım şeyler yok. Mesela bir tane PC'in varsa PlayStation 4 oyunları da çok ilgini çekmiyorsa veya Xbox One X oyunları sallıyorum. Switch o zaman ikinci konsolun veya da ilk konsol olarak tercih edilebilir. Ama evet şey konusuna katılıyorum. Bir platformda oyun oynayacak olsam sadece bir platform seçecek olsam Switch'i seçmem.
Yani
Switch... Çünkü benim oynamak istediğim oyunlar tam olarak orada değil ama benle alakalı. Bizim kültürümüzle alakalı bir şey. Bu yani yurt dışında böyle bakmıyorlar insanlar. Çünkü yurt dışında ucuz. Bu konsollar ya
ucuz,
hepsini birden alabiliyor adam yani.
Hani Wii de mesela deli gibi sattı Amerika'da. Biliyorsun oyunları yine deli gibi satıyordu. Alternatifti tamamen. O zaman da alternatifti zaten.
Ya alternatifti ama bizim için alternatif işte. Çünkü biz dünyayı sadece battan ibaret görüyoruz. Çünkü doğal olarak haberler akışımız orada. Hayat görüşümüz genelde hep orada. İşte Amerikan kültürü ya Avrupa kültürü falan. Ama Uzak Doğu'da öyle bakmıyor adamlar oraya. Ve Uzak Doğu'da azımsanmayacak derecede çok büyük bir piyasa. Bu sefer adamlar şunu kırdı zaten. Sadece Uzak Doğu'ya değil tüm dünyayı kapsayan evet. Bir şey hale getirdiler. Yani o da oyundan ziyade konsolun kendisiyle alakalı zaten.
Yani hype var abi bence. Tabii bazen hype, öyle bir hype hype'lanıyor. Mesela bakıyorum etrafa konsoluna sarılmış böyle duran adamlar falan ya böyle o... kapaklarda YouTube'da falan öpenler falan var Switch'ini.
Ya saçma sapan arkadaş... şeyler ya. O öpüyorsun da. Türkiye'de yani.
Ya bak onu öyle öpüyorsan yani tövbe estağfurullah PlayStation öyle tapıyor bu adam o zaman. Yani anlatabiliyor muyum şu anki halini oyunlarıyla falan. Yani oyuncu olarak öyleyse yani ona gerek yok abi. Güzel bir konsol anlıyorum. Evet. Ama kesinlikle ve kesinlikle ilk önce koşarak gidin bunu alın diyeceğim de bir konsol değil.
İşte sen demiyorsun. Adamın zevkine göre değişir o iş ama.
Soruyorum arkadaşlar. He, bu arada zaten anketlerimiz olacak orada görürüz.
Ha evet anketlerimiz
evet, olacak. Görürüz orada. Görüşeceğiz.
Ben bir şey demiyorum ki Allah Allah. Red Dead Redemption 2'nin çıkış tarihi belli olmuş olma ihtimali yüksek. Çünkü Avrupa'da bir tane efendim satıcı. Yani dükkan listeliyor ya oyunlarına. Çıkacak oyunlar da listelerler bunlar. Bunlar bazen abi sızdırırlar. Mesela firma bilgi verir. İşte atıyorum 8'inde sana oyun göndereceğim diye. Bunlar da listeyi alır sonradan kaldırır falan.
Gene en azından bir, ismi duyulur yani.
Bir kullanıcı görmüş gene oradan ve dükkanın adı da Cool Shop. Böyle güzel bir isim var dükkanı gerçekten. Red Dead Redemption 2'yi 8 Haziran olarak listelemiş kendi dükkanında. Çok yalan bir tarihe benzemiyor. Zaten benim beklentim Mayıs ayıydı. Haziran biraz şaşırttı beni. Genelde yaza sarkmaz Rockstar oyunları. Hani Mayıs gibi çıkarlar. Ama 8 Haziran diye bir tarih var ortada. Merakları varsa ki ben çok meraklısıyım. En çok beklediğim oyun 2018'de. Merakla bekliyorum.
Yani oradan ne gelse zaten alıyorsun biliyorsun. Yani
Rockstar tabii öyle.
Ne yazık ki adamlar çok zor oyun çıkartıyorlar ama çıkarttılar mı 10 numara 5 yıldız oyun çıkartıyor.
6 yani. Platforma birden çıkartıyor.
Aynen bir de öyle
ama
bir şey.
Her platformda da aldıktırıyor.
Satıyor yani.
Evet, ben, insanın 3 tane GTA 5 olur mu ya? Ben de nedense 3 tane GTA 5 var ben nedenini bilmiyorum.
Ya bak ben de işte anlatıyorum hep 360 için vardı, evet. PlayStation 4 için vardı, PC için vardı. Aynı adama sen bunu satabiliyorsan bu büyük başarıdır abi. Başka hiç diyecek bir kelime yok.
Aynen öyle.
Şimdi hep trafikten şikayet ediyoruz, arabalar hızlı gidiyor, ceza kesilmiyor falan filan diyoruz. Bir tane uygulamaya geçiliyor abi. Bu uygulama dünyada eşi benzeri yok. Çünkü neden yok? Dünya çok daha basit şeylerle bu olayı çözmüş durumda. Denetim var. Kamera koyuyor.
Bizdeki şey keşmekeşe şey gelmiyor. Çözüm gelemiyor galiba.
Hız sınırını aşanlara interaktif uyarı sistemi diye bir sistem var.
Allah
her
Allah.
Arabaya bir cihaz takıyorsun.
Zorunlu.
Zorunlu olarak her arabaya bir cihaz takılacakmış. Ben zaten bu sistemin yani bu yüzden çok tutacağını düşünmüyorum.
Ha.
Ya da bu sistemin farklı bir amacı olabilir yani gelir olarak.
Ürün sattırmak gibi amacı olabilir.
Evet ürün sattırmak olabilir. Başka bir şey değil yani bu. Ben yani araba sürücülerine, otomobil sahiplerine ekstra bir yük olacak. Neden dersen hız limitini aşıp aşmadığımı o cihazdan belirleyeceklermiş. Sonra bana şey gelecekmiş mesaj. Ama mesajın nasıl geleceği belli değil. Cihaza mı gelecek artık?
Telefona
mı gelecek? Telefona gelirse zaten 100 kilometreyle gidiyorum. Evet, bip bip etti.
Alo abi, efendim hızlı... trafik şube mi?
Yok bir de hızlı gidiyorsun falan. Zaten ikisi de sakat iş. Yani hem hızlı gidiyorum hem de SMS mi okuyayım?
Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu, ya, bunda şöyle bir şey var. Bunu kimse almaz eğer zorunlu değilse.
Zorunlu çünkü olacakmış abi.
Zorunlu olacaksa nasıl aktif edeceksin onu?
Bir de arabayı nereye sokacağım? Ben şimdi sıfır araba almışım. USB'den mi bağlıyorum? Nereden bağlayacağım abi bunu?
Ben de Tofaş 93 model Tofaş var. Nereden bağlayacağım?
Nereye bağlayacağım bunu? Aküye mi takıyorsun? Ne yapıyorsun yani? Şimdi çok değişik bir olay. İşte İstanbul Ticaret Üniversitesi ile beraber bir protokol imzalanmış. Emniyet Müdürlüğü.
Allah hadi bakalım.
Bak zaten İstanbul Ticaret Üniversitesi teknik üniversite de değil. Anlaşmanın sağlandı üniversite. Mesela İstanbul güzel. Teknik Üniversitesi olsaydı derdik yani mühendislik bir şey. Ama İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü deyince insan aklına...
Öyle niye diyorsun? Nereden bir ticaret üniversitesinin ne yaptığını içeride? Ben şeyi merak ettim
ama ya. Ne bileyim bana öyle gel ticaret üniversitesiyle beraber geliştirdiğimiz bir şey var. Abi şimdi. Her an önce satacağız.
Şimdi bak bilim konuşuyoruz ya biz biliyorsun. Bilim arkadaşlar bilmeyenler varsa biz bilim ilk defa seyreden bizi varsa bilim konuşuyoruz.
Bilim ve oyun programı.
Bir numara iki numara yani Türkiye'deki en çok bilim bilen insan. Evet. Şimdi benim merak ettiğim şey şu. Sen bunu aldın abi tamam arabanda her şeyde var. Ve Tofaş'a da USB taktılar benim. Tamam mı? Takıyorsun. Bu arada Tofaş gerçekten var. Şaka yapmıyorum yani. Şakasını söyleyenler diye düşünen de olabilir belki. Açmadım cihazı. Polis abi, çevirdi. Açıyorum o sırada.
Yok bir de cihaz bozuk. Yine suçlu sen misin? Bozulmuş cihaz yani.
Yenisini alacaksın abi.
Ya bir de öyle bir durum var.
Garantisinden değiştirdim.
Cihaz bozulmuş abi durup dururken kısa devre yapmış yanmış yani.
Ya da kısa devre geçtim abi aktif etmezsin yani. Ne akü çek kontağı çalıştırınca şey mi
herhalde oluyor? Herhalde öyle olacak abi zorunlu yani.
O zaman hakikaten motora falan bağlaması lazım.
Bir de şimdi ben birçok haber okudum. Haberlerde böyle doğru düz bir detay da yok. Bazen
bence ne oldu da belli değil abi. Kimse bilmiyor şu an ne olduğunu.
Abi İstanbul Ticaret Üniversitesi'yle gidip dediler ki bize bir şeyler yapalım satalım filan tarzı. Abi her cihaza bir şey takalım dediler. Belki oradan çıkan bir fikir. Çünkü ekranı mı var? Mesaj nereye gelecek? Telefonuma mı gelecek? Telefonum yanımda değilse mesajı almadı diysem sorumlu olacak mıyım?
Olacaksın hızlı gidiyorsun çünkü.
Ama diyor ki ilk önce bir uyaracağız filan cezai işlem uygula ondan sonra cezai işlem filan diyorlar. Yani cezai işlem uygulayacaksan niye SMS atıyorsun? Adam gidiyor zaten.
Bas cezaya geç.
Bir de abi onun en kolay yolu şudur. Hız limiti tabelanı doğru dürüst görünür yere koyarsın. Polis denetimini yapar. Şakır şakır cezayı kesersin ama bak hiç soluk aldırmadan ceza kesersin.
O zaman işte isyan çıkar.
Abi bunda da isyan çıkacak. Yani 60 milyon tane araç mı vardır artık? Kaç tane vardır bilmiyorum. Hepsine bu cihazı satın al diyeceksin.
Ama zannetmiyorum ben bunun gelir elde etmesi yapılacak bir şey olur. Şundan dolayı zaten ceza kesse adam bu cihazı satacağından daha fazla para kazanır yani. Hani daha fazla gelir elde eder abi. Yani ben bir şeye çıktım. İlk defa hayatımda uzun yola çıktığımda fark ettim. Millet şakır şakır geçiyor. Dedim herhalde cezayı yazmıyorlar kimseye yani. Mesela 120 hız limiti. 160, yok
yanından,
170, 200.
Adam yanından adam öyle bir geçiyor ki yani. Sen şeye bakıyorsun. Kadrana bakıyorsun evet, ki. Hani, acaba ben 40'la falan mı gidiyorum?
Yavaş mı gidiyorum?
Adam artık kaç kilometreyle gidiyorsa yani, yapıştırmış gidiyor abi.
Sonra senin dediğin muhabbet aklıma geldi. Cezayı herkese kesmiyorlar aslında. Seçiyorlar diye.
İşte seçiyorlar. Bizi seçiyorlar. sen geç abi.
Abi adam 170'le gidiyor. Ben 130'a çıkınca korkuyorum. Ya bir de onun %12 şey var ya. Mesela 140'a çıkınca acaba yanlış
abi,
şey mi yapıyorum?
Uzun yolda bir kere hız cezası yedim. O da neredeydim biliyor musun? 120 hız limiti. 130'a çıkmışım. Ama yokuş aşağıda. Yokuşun dibinde duruyordu adam. Ben arabayı yani frene basmamışım yokuşta anlayacaksın. Yokuştan indim. Polis orada böyle ama bak.
Hoş geldin.
O göz göze gelme anını yemin ediyorum hala aklımda. Polis arabası bana doğru bakıyor. Yokuştan aşağı indim. Baktım adamlar bana bakıyorlar böyle. Geçtim yanlarına ileride çevirdiler.
Kaçta geçtin peki?
131.
Ama 120 zaten %12 değil mi onun şeyi ya?
Ya öyle işte yani bir kilometreyle geçmişim şeyi. O hız sınırını bir kilometreyle geçmişim. O %10'luk dilimi de.
Neyse.
Adam onu şey yapmış hemen. Ha sen mi geldin falan diye.
Bir sonraki haber oluştu. De farklı bir ulaşım haberi aslında.
Ya şöyle şimdi Çin dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Hava kirliliği.
Kalabalık.
İlk aklımıza hava kirliliği ve kalabalık yani. Shenzhen şehrinde arkadaşlar tüm otobüsler ki burada 16 binin üstünde otobüsten bahsediyoruz elektrikli hale gelmiş.
Mantıklı, çok mantıklı, çok güzel.
Yani müthiş bir proje. Bu
yalnız iki haftadır dikkat ettin mi? Çin'deki hava kirliliğine dair haberler paylaşıyoruz. Adamlar gerçekten çok kritik bir şeyi fark ettiler. Demek ki bir anda yani bu çok
abi,
büyük bir olay çünkü.
Oradaki hava kirliliği Amerika'ya falan ulaşıyor. Etrafındaki ülkeleri etkiliyor. Çin'e vallahi yakın etkiliyor bölgelerini yani.
Biz uçakta üzerinden geçerken ben bir öksürdüm yani. Bu ne dedim ya?
Uçağın içindeki hava değişti. Bizim ıskılasının havası değişti falan tarzında.
Oturduğum yer koltuğu ayaklarım sallandı yani.
Yani 16 bin otobüs de artık elektrikle çalışıyor. Aynı zamanda bu otobüslerin 8 binini aynı anda şarj edebiliyorlarmış.
Oo büyük istasyon.
Yani, abi nasıl bir şey varsa büyük ihtimalle bağlasan ülkenin elektriğini çökertiriz yani burada.
Artık bizde de İngiltere'de şey yapmış işte o planlama yapmış 50 yıllık planlama. Ulan insanlar 50 yıllık planlama yapıyor ne acayip bir şey.
Ya, aynen abi. İşte
2050'de elektrikli araç olmayan hiçbir araç kalmayacak falan filan diye.
Abi 2040'tan sonra büyük ihtimalle zaten biz fosil yakıtlı araç görmeyeceğiz Avrupa ülkelerinde, Amerika'da falan.
O zaman Orta Doğu ülkelerindeki şey ne olacak mesela? Ben onu merak ediyorum. Gerçi çok siyasi bir olay o. Tabii dünya çapında benim çok hakim olduğum bir konu değil ama her konuda uzmanlığımız olduğu gibi burada da uzmanlığımız var. Mesela petrol zengini dediğimiz kavram bitiyor mu o zaman? Ya yoksa şimdi, petrol yakıt olarak hiçbir zaman bitmeyecek bir şey.
Abi şöyle.
Farklı alanlarda olmayacak.
Ben onun
acaba?
Yani şuradaki düşüncenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Tamam otomobillerde kullanılan petrol evet. Çok fazla olabilir, görünebilir ama petrolü elektrik üretmek için de kullanıyorsun, ısınmak için de kullanıyorsun.
Oradaki alanlar mı?
Tabii mesela şimdi, dev tankerler kullanıyor.
Ama bak otomobillerin elektriğe geçmeye başladığı dönemlerde farklı enerji çeşitleri de yaygınlaşabilir. Yani hani bunu 5 yıl sonrası için söylemiyorum yani, ben 50 yıl sonrası için söylüyorum.
Elektrik elde etmek günün sonunda zorundasın. Bunu bir türlü döndürerek yapacaksın. yeşil enerjiyle de yapabilirsin ama petrol fiyatı ucuzlarsa yine petrol satmaya devam eder adamlar. Sonuçta çıkıyor, orası tamam
kesin
mı?
Canım. Ya şeyi merak ediyorum
mesela
sadece.
Mesela uçaklar yine petrolsüz gidemezler abi şu an için. Yani şu anki elektrik teknoloji,
sen
elektrik motorları.
Sen şu an
çıkıyorsun
da ben diyor, acaba diyorum ki
Baya baya bir sonra.
Bizi öldükten sonra belki
yani.
Yani
büyük ihtimalle.
Aman bana ne canım, biz öldükten sonra.
Araplar kendileri düşünsünler. Ama onlar zaten onlar şöyle düşünsünler. Arapların dikkat ederseniz hem emlak yatırımları çok fazladır. Mesela Londra'ya bugün gidip gezerken en baba gökdelenler, en klas yerler hep Araplarındır. Orada o tarafta işte Katar'ın, ne bileyim Arap Emirliklerini falan filan gökdelenleri görürsün.
Var yani. Öyle. Yapacak bir şey yok.
Ne yapıyorlar? Şu anda parayı oralara yatırıyorlar zaten.
Türkiye'de de bayağı zaten.
Var var.
Yani Türkiye'de daha az prensler var.
Türkiye'de şey gibi düşünülüyor. Sadece Türkiye böyle satıyormuş arsalarını, tapularını falan gibi düşünülüyor. Yok, Londra Mondra gidiyorsunuz. Avrupa'nın en klas yerlerinde hep Arapların yatırımları var. Görüyorsun yani. Adam anlatıyor. Burası şunun, burası şunun diye.
Kapitalist düzen abi, parasını veren gider alır yani.
Ha, düdüğü çalar. Öyle bir durum söz konusu.
Yani senin dünya kadar paran olduktan sonra kimsenin nereli olduğuna bakmıyor yani. Gidiyorsun, alıyorsun her şeyi.
Bu arada şöyle bir olay da var. Mesela taksilerin de hepsinin elektrikli hale getirilmesi söz konusuymuş ve şu anda %62'si elektrikli hale getirilmiş taksilerin.
Çin'den mi bahsediyorsun?
Çin'de abi. Ve 2020 yılında da tamamının dönüşümünün tamamlanması bekleniyormuş.
Şey gibi hissettim kendimi. İki haftada sanki sponsorumuz Çin'miş gibi yani. Çin belediye
ama
başkanı gelip
hani
belediye
elektrikli
başkanı.
Elektrikli araç, rakam, bunların şarj edilmesi, evet, hepsi devasa. Ve hepsine yetiyor adamlar.
İlginç abi, adamlar şey. O zaman araç demişken ben de bir haber paylaşayım.
Tabii ki, bekliyorum.
Need for Speed araçlı oyunların en sevilen serilerinden bir tanesi. Payback diye bir oyun çıkarttı geçen sene ve maalesef tutmadı.
Konuşan yok.
Konuşan yok. Oyun kötü eleştiriler aldı ve yani bir hafta içerisinde söndü havası, evet, diyebiliriz. Need for Speed yapımcıları bunun farkında olacak ki bir tane abi ücretsiz mod getiriyorlar. Ücretsiz mod da şu: haritada serbestçe gezebileceğiniz Free Roam diye bahsedilen bir mod. Online olarak Free Roam haritada takılabileceksiniz. 2018'de geleceği söyleniyor bu modun. Böyle de merakları varsa veya oynama şansı edinmemiş arkadaşlar varsa belki buradan cezbedilir.
Ya şey güzel burada, tutmayan oyunlar en azından bir şekilde tutmamalarının bir yararı oluyor kullanıcıya, deneyebiliyorlar.
Şey çok sıkıntı abi, işte bu oyunların yapımı çok maliyetli olduğu için artık yani adam hani şey yok, tutmadı hadi kapatalım bu sayfayı diye bir şey yok. Yani öyle her gün free to play oyun getirip burada yayınlamaya çalışan firma kafasında, evet, olmuyorlar. Tutturana kadar, gittiği yere kadar iteklemesi lazım bu adamların. Ürünlerine de güveniyorlarsa itekliyorlar. Ürün gerçekten kötüyse o zaman salmanın zamanı
aslında
geldi.
Aslında o kadar da kötü bir oyun değil. Değil de.
Tabii ki de değil ama şöyle bir şey var abi. Senle hep konuşuyoruz.
Aklısına da vermem yani.
Sana bir örnek vereyim. Açık dünya oyunları çok fazla olmaya başladı, evet, değil mi? Ve hepsinde araç kullanabiliyorsun. Hepsi casual araç deneyimi sunuyor. Şimdi Need for Speed de aynısını sunuyor. Hani adam neden alsın ki ekstradan onu? Yani modifiye seçenekleri falan filan. GTA'da bugün kralını yapmış,
aynen,
adam. Artık normal yarış oyunu tercih etmiyorlar. Simülasyon tercih ediyor insanlar. Biraz daha istek oyuna doğru kaydı. Şimdi Need for Speed gibi oyunların ekstra bir şey sunması lazım ki hani mevcut arcade deneyiminden ziyade ki biraz daha göz boyasın gibi geliyor bana. Bilmiyorum.
Ya zaten otomobil yarışında açık dünya olayı bence hiç tutmadı, tutmuyor da ısrarla bunu yapmaya çalışıyorlar. Eğer otomobil yarışını açık dünya yapacaklarsa da yaklaşımı şu şekilde olması lazım. Grand Theft Auto'yu yapacaksın abi. Bak aynı şekilde.
Yeah.
Onun araçları o kadar mükemmel olacak ki hani senin oyununda o araç deneyimi. Adam diyecek ki bak hem Grand Theft Auto var hem de mükemmel bir araç deneyim var. Underground'u yaşayayım hani.
Ya işte o çok zor.
Onun için de artık açık dünyayı dalmamak lazım.
Ama açık dünya olmayınca da bu sefer oyunu çeşitlendiremiyorlar. Sıkıntı, evet, o zaman da 60 dolar alamıyor senden. Ya da artık 60 dolardan vazgeçecek. Bir tane
otomobil
oyun yapacak.
Otomobil yarışının fiyatını düşürecek,
evet,
yani.
20 dolarlık oyun olacak. Zaten o çok tartışılıyor yakın zamanda da. Onunla ilgili de benzer bir haberim var, onu söyleyeyim. Son olarak bir televizyon haberi vereceğim. Witcher'ın televizyon dizisi geliyor biliyorsunuz. Ve yazarı şunu söylemiş: korkmayın. Hani bu yani Witcher evreni normalde şimdi çok şey bir evrendir. Yani hardcore, kan, İşte gövde, senaryolar falan böyle biraz şeydir, ikilemde bırakır sizi ve hani psikolojik olarak biraz rahatsız eder bazı şeyleri. Hani kitapta da oyunlarda da bu şekildedir. Ve merak etmeyin diyor yazarı, herhangi bir şekilde hani bunun şeyini düşürmeyeceğiz. Ya tonunu düşürmeyeceğiz diyor aslında kabaca. Yani evrende, oyunlarda, kitaplarda ne varsa diziye de onu aktarmaya çalışacağız diye bir not düşmüş, merakları varsa.
Game of Thrones'un Rom'lu birleşmiş hali mi?
Yani artık Game of Thrones'daki kadar büyük olayların çok içinde değilsiniz. Game of Thrones biraz daha büyük adamların,
evet,
entrikaları. Witcher'da biraz daha küçük hikayelerin içerisindesiniz. Yani büyük hikayelerde oluyorsunuz ama yani oradaki bir bakkalla manavın kavgası öyle bir noktaya geliyor ki ben neredeyim kardeş dedirtiyor sana. Hani böyle küçük hikayelerden çok malzeme çıkartıyor.
Bakkal iblismiş falan diye böyle.
İşte yani evet, hani her türlü şeye gidiyor. Yani green'in çok olduğu bir evrendir. Beyaz ve siyah çok yoktur.
Nvidia tarafında enteresan bir olay yaşandı. GeForce grafik kartlarının sunucularda ve veri merkezlerinde kullanımı yasaklandı. Bak, Yasaklandı
niye
abi.
PUBG mi oynuyorlarmış?
Şöyle bir şey var.
Cidden sonucunda PUBG oynuyor falan.
GeForce ekran kartları çok geliştiler. Ve ekran kartının GPU dediğimiz işlem gücü çok fazla. Yani işte sanallaştırmadan tut bu madenciliğe kadar birçok konuda kullanılabiliyor. Sadece oyun için düşünmemek lazım artık ekran kartlarını. Yapay zeka uygulamalarını tut.
Tabii canım.
İşte bulutu hızlandırmayı da sıkıştırmayı hızlandırmayı da falan bir sürü yerde kullanılıyor. Bizim aklımızın ermediği hani birçok noktada kullanılıyor. Şimdi Nvidia da diyor ki benim orada diyor GeForce'un 10 katı fiyata sattığım aynı ürünü 10 katı fiyatına sana verdiğim isminin GeForce değil sadece Tesla olduğu ürünlerim var diyor yani. Bunları al diyor. Sana özel olarak bunları yapıyorum. Titan dedim diyor buna. Tesla dedim diyor. Yani aynı kart sadece 10 katı fiyat. Bunları alman lazım senin. Yanlış yapıyorsun diyor.
Nasıl ya? Bir dakika bunu GeForce Nvidia mi yasaklıyor yani?
Tabii Nvidia kullanıcı sözleşmesini değiştirmişler ve olaya bak dava açacaklarmış veri merkezlerine kullanırlarsa kendi kullanıcı kartlarını. Bunlar son kullanıcı için çıkarttığımız kartlar veri merkezine.
Ticari değil diyor yani.
Aynen.
Abi şey gibi Dijitürk hani şey yapıyor ya dükkanda açtığın ya, zaman
şey.
Ticari alman lazım öyle seyredeceksen. Aa bayağı Nvidia'ya bak şey oldu.
Şu anda. Hayırdır acı dedi ya sen yani bu kadar olmaz. Bunun sonu şuna dönebilir. Büyük ihtimalle kullanıcı tarafındaki kartları deli gibi frenleyebilirler herhalde bundan sonra.
Allah Allah.
Mesela madencilik için herhangi bir şey dememişler. Hala blockchain ve madencilik için kullanılabilir gözüküyor kartta. Belki ileride ona da bir şey yapacaklar. Ama demiş ki GeForce'u kullanmayacaksın.
Benim çıkarttıklarım. Ticari kullanacağım.
Enteresan ya. Çok enteresan bilmiş. Bir yaklaşım gerçekten. Sonuçları ne olur bilmiyorum. Bir diğer önemli konu var. Şimdi Spotify gerçekten cep telefonunda, akıllı cihazlarda, bilgisayarda olsun müzik dinleme deneyimini çok olumlu yönde değiştirdi. Yani eskiden müzik dinlemek işkenceydi. Ne yapıyorduk? Arkadaşımızın önerdiği MP3 sitesine giriyor. Yani çoğunluk öyle yapıyordu abi. Albümü MP3 olarak indiriyordu, dinliyordu yani.
Zaten
online dijital müzik dediğin zaman akla tek gelen vardı. MP3 indirip dinlemek.
Evet tabii. Yani YouTube'dan video indirip de telefonla atıp dinleyebilirsin.
Aynen.
Ya, zaten hala onu da yapabilirsin. Spotify'ın bence güzel tarafı şu. Şey olayı var. Yani dinlediğin müziği bir de para da kazandırıyorsun.
Evet.
Ve yani bu şey aslında orijinal kullanıyorsun
%100 yasal.
Ve yasal bir şeydi. Ve pratik de bir şey. O açıdan güzel. Benim tek sıkıntım Spotify ile ilgili onu da söyleyeyim haberden önce. Uzak Doğu müzikleri maalesef çok fazla yok. Mesela Uzak Doğu oyunlarının müziklerini çok fazla bulamıyorsun içerisinde. Uzak Doğu yapımlarının, animelerin, filmlerin falan müziklerini çok fazla bulamıyorsun.
Bakıştan anlamışsındır yani benim için.
Umurumda bile değil.
Yani. Umurumda bile değil yani.
Çin'i
ya.
Överken iyiydi. Biz Uzak Doğu şarkısından bahsedince mi sıkıntı oldu?
Ya abi işte sen şimdi adamların yaşadığı soruna bak. İsveç merkezi dijital müzik hizmeti demiş. Spotify bu arada İsveç merkeziymiş. Ben bilmiyordum onun İsveç merkezli olduğunu. 2018 yılında iyi başlamadı deyip Vixen Music Publishing adamlara 1.8 milyar dolar şey açmış. 1.6 milyar dolarlık dava. Demiş ki siz bizim müzikleri lisanssız yayınlıyorsunuz. Yani şimdi Spotify dedik yasal dedik ya. Hani o kısımda bir değişiklik Aynen. varmış meğer. Ve içinde işte Tom Petty, Weezer vesaire tarzında
önemli
şeyler varmış. Doors mesela.
Yanlış da kullanabileceğin şeyler değil ki abi.
Ben de şimdi onu çözemedim. Yani nasıl oluyor? Platformda var, yayınlanıyor. Adamla anlaşmaya falan çalışmışlar. Anlaşma sağlanamamış. Spotify açıklama yapmıyor. Ne olacak
abi
bilmiyorum.
Abi söyleyeyim 1.6 milyarmış pardon.
Tabii milyarlar. Milyon dolar olsa adam
milyon diyecek miyim?
Suratına çakar tamam mı?
Aynen bu şarkıcılar için milyon dolar ne be? Bunun için tazminat davası açmaya gerek yok bu adamların.
Abi adam resmini
ki
dağıtıyor şunu dese zaten o kadar para toparlar
aynen,
yani.
Aynen 1.6 milyar. Abo Spotify yerine başka bir şeye geçelim artık.
Herhalde artık Apple müziğe mi geçelim? Ama bu çok enteresan oldu ya. Bu nasıl bir şey? Burada bir yanlışlık var herhalde. Biz ya, lisans verdiğini zannettik aga filan mı olacak yani bunun sonu?
Abi bu tarz şeyler mesela Spotify sonuçta editörlerin oluşturduğu bir sistem ya. Hani sonuçta herhalde Spotify CEO'su eklemiyor müzikleri. Yani bir editör grubu var ve onlar bir şekilde etkiliyor falan. Orada herhalde bir kopukluk ve bağlantı şey oldu. Pazarlama direktörü yanlış bilgi verdi. Editör ekledi falan şarkıyı.
Aynen burada hep sorun şudur.
Ama şarkı sonuçta şirketten gelmiyor mu bunlar? Bunlar YouTube'dan indirip şarkıyı Spotify'a
hani
eklemiyorlar ki.
Arkadaşına sorarsın ya abi görüntü kalitesi nasıl o da iyi der. İyiyse iyidir diye devam edersin falan filan. Biz arkadaşa sorduk tamam dedi tamam falan tarzında herhalde bir savunma mı yapacak?
Abi sonuçta bunlara müzik yani diyorum ya bunlar müziği herhalde YouTube'dan aratıp indirip bize sunmuyorlar yani. Sonuçta müzik bunlara şirketten belli bir formatta geliyordur
tabii
diye
canım
tahmin ediyorum. Allah Allah.
Çok enteresan değil mi?
Neyse.
Download edelim abi biz.
Bize öyle yapmış YouTube'dan indirmiş.
Ama
bunlarla anlaşmayın be abi indir YouTube'dan ya diye.
Anlaşırız ne de olsa.
İsmin de Neil Young değil böyle Nile Young.
Olabilir
yani
daha
çakması yani. PUBG. Evet PUBG. Mesut Çevik'in favori oyunlarından PUBG'den bahsedeceğiz. Yalnız dikkat
ediyorsunuz değil mi? Laf ediyor ama her hafta kesinlikle bir haber çıkıyor adamların.
Çıkıyor. Ben de oynuyorum canım PUBG'yi. PUBG'nin CEO'su şöyle bir açıklama yapmış. Oyunu her platforma çıkartmış.
Sen oynama çıkartmış. Bir daha.
Bu sen oynama. Sen oynama. Tüm platformlara çıkartmak istiyoruz demiş. Sadece Xbox One'la sınırlı kalmayacağını zaten daha önceleri söylemişler.
Yani adam demiştir Xbox One mı? Falan yapmıştır. Yani.
Neden Xbox One'a önce geldi? PlayStation 4'ten yan çıkma sorusuna şu cevap vermiş. Yani Microsoft'la bir anlaşmaları vardır zaten ama duygusal. Onun dışında şu açıdan yanlış. PlayStation 4 şu sisteme sıcak değilmiş abi. Ben oyunu önceden çıkartayım erken erişim olarak konsola. Sonradan full sürüme geçireyim PlayStation 4 istemiyormuş. Hmm. Diyormuş ki PlayStation 4 bana oyun çıkacaksa çıkacak. Yani ben oyunu sunduğum zaman bu son halidir diye sunacak. Sonra yama yaparsın ayrı. Ama bu son halidir diye sunman lazım.
Yani öyle, No Man's Sky mesela öyle bir oyundu.
Mesela işte yani orada full çıkıyor ama 6 ay falan hani bekleyemeyiz. Çıkarttığın hali full hali olması lazım demiş diyor kendisi. Gene çıkartmak istiyorlarmış. Zaten mobil için çalışıyorlardı. Ki mobil için rakipleri de var artık. Bir sürü PUBG benzeri mobil oyun geliyor yani.
Abi PUBG'nin haritası ya. Oynadığın harita mobildeki. İşte
aslında onu yasal olarak bir yaptırım da olabilir ama belki adamlar ufak trikler yapmışlardır. Çözmüşlerdir işi. Sony'ye PlayStation 4'a çıkmamasının sebebi bu. Bakalım ne zaman gelecek PlayStation'a bilmiyoruz ama gelecek. Switch'e bile gelir ben söyleyeyim yani.
Yani büyük ihtimalle. Switch'e zaten eğer o telefona çıkabildiyse oyunu o kalitede ki kalitesi hiç fena değil. Yani üstüne aldığın şeyi yine görebiliyorsun koşuyorsun.
Sadece grafikleri cel shade olmuş yani. Biraz daha Fortnite havası.
Ama Switch'e gelirse daha da güzel gelir zaten grafik olarak.
Ya artık ona zaten tablete mobile yaptıktan sonra Switch hala yapar.
Switch'e yakışır yalnız ha. Oturmuşsun böyle yayılmışsın salon oynuyorsun.
O kadar Battle Royale oyun mantığı var ki Battlegrounds oyunu zaten Battle Royale mantığında yapılmış bir oyun. O kadar fazla Battle Royale oyunu yapmak istiyor ki herkes kendine ait. Her marka şu anda Switch'in bile bir sürü öyle şeyi var. Denemesi var yani. Evet, 2018'de gelecek olan. Onu söyleyeyim. Bir sonraki haberimiz de Xbox konsolu olanları sevindirecek bir haber olabilir. Çünkü Xbox'ın oyun atılımları ile ilgili söylentiler çıkmaya başladı. Adamlar 2018'de oyun geliştireceğiz diyorlardı. Merak etmeyin oyun eksiğimiz var farkındayız geliştireceğiz abanacağız diyorlardı. Şimdi zamanı gelmiş olması lazım. Birkaç tanesini paylaşayım sizlerle. Bunlar bu arada dedikodu ama güçlü olduklarını düşünüyorum. Ben detayları iyi çünkü. Mesela Fable. Yeni bir Fable oyunu geleceği söyleniyor. Bence Fable önemli bir marka Xbox
Fable için. Xbox'ın aslında en önemli olması gereken en böyle havada gidip konsol sattırması gereken markası iken öyle bir rezil hale getirdiler ki seriyi süreç içinde. En son free to play yapacağız deyip iptal ettiler filan.
O çok anlamsızdı ya. Fable hani Fable'ın galiba olayı biraz şeyde patates oldu. Şimdi bu tarz güçlü konsollarda görsel olarak şey olmadı galiba. Hani olarak cezbedemedi. Bazı oyuncular olabilir. Çünkü açık dünya aksiyon RPG oyunlarında biraz daha gerçekçi grafik arıyor. Ben aramıyorum bazı oyuncular arıyor.
Abi şimdi Witcher'ın geldiği seviyeye bakıyorsun. Hem oyun güzel hem grafikleri güzel. Ya
Fable'da işin böyle teknik detayları kısmında çok cezbedici bir oyun olmayabilir. Ki şahane bir seridir bana sorarsanız.
Evet çok güzel
seridir. 3'e kadar güzeldi gayet yani. Yeni bir Fable oyunu geliyor. İngiliz bir stüdyonun geliştireceği söyleniyor. Kim olduğu belli değil. Perfect Dark diye bir marka vardı Xbox'ta. Sen Xbox 360 kullandın
tabii,
hatırlarsın.
Tabii Xbox 360'ın çıkış oyunudur zaten.
Aynen öyle. Onu tekrar ele almışlar. Onu acaba remake mi yapacaklar? Yeni bir şey mi yapacaklar? Göreceğiz. Ama Gears of War geliştiren ekip arkasındaymış.
Evet, Perfect Dark kötü bir oyun değildi bu arada ama oyunsuzlukta Xbox 360'ta beraber çıkmıştı. O evet. Dönem için oynandı.
Oynandı.
Hani şey bir değil böyle heyecan yaratıyor. Ooo geliyor falan tarzında bir oyun değil, değil yani. Değil.
Ama sonuçta Xbox'ın sahip olduğu bir marka ve hani Gears of War yapan ekibin Gears of War
eline son... kaldık abi falan deyip herhalde onu da diriltiyorlar.
Son oyunu yapan ekibi değil. Evet. Full Gears of War yapan değil. Crackdown 3'ün 4 kişilik bir co-op hikaye modu olacak. Ben Crackdown 3'ü hiç beklemiyorum.
Ya Crackdown ilk mükemmel bir oyundur. İlki gerçekten efsanedir. Xbox 360'da benim çok keyif aldığım bir oyun. İkisi ve 3'ü yani o ilkinin efsanesine saygısızlıktır yani. Çıkmaması gerekiyor.
Ya 3'ü daha bilmiyorum görmedik ama hiç güzel
ben
durmuyor.
Gameplaylerini izledim abi. Birden daha kötü. Böyle bir oyunu nasıl geliştirebiliyorlar bilmiyorum.
Ben de anlamadım.
3'ümde geyini biliyorsun değil mi sen? Bütün şehir yıkılacak.
Evet.
Sanal olarak çalışacak. Buluttan işte Xbox'ların gücünü arttıracağız falan. Bir sürü yalan hikaye. Yalan. Çıkıp anlatıyordum da dilime tüy bitti arkadaşlar. Buluttan ne hikayesi ne işlem gücü. Sen konsolunda ilk önce çalıştır bunu falan filan diye. Sonra çıkan oyunu gördün. Yıkılma diye bir şey yok.
Yıkılma online'da olacak diyorlar.
Hadi bakalım.
Hikaye modunda olmayacak. Onun da kılıfı ne biliyor musun? Hikaye modunda. Çünkü sen polis misin? Ve şey misin? Hani yıkmaz mısın etrafı?
Yani birinde arabayı alıp adamın kafasına atıyordun. Bunda da var. Yine arabayı kal diyorsun. Adamın kafaya atıyorsun. Yanlış
biraz yılan hikayesine döndü ya. Evet. Orada büyük ihtimalle konsol yeni olduğu için geliştirirken hatalı bir mantıkla tasarım yaptılar. Ve onun
üzerine şimdi çalışmadı.
Dönemiyorlardı tam olarak. Ve nasıl bir şey çıkacak bilmiyorum. Umarım toparlayabilirler. Umarım güzel bir şey. Kötü oyun çıkması kimseye fayda sağlamaz sonuçta. Forza Horizon 4 geliştiriliyor ve Japonya'da geçecek deniliyor. Güzel bir yer bence Japonya.
Müthiş, evet.
Yarış oyunu için görmek istersin böyle bir yeri. Halo multiplayer için özel bir multiplayer oyunu gelebilirmiş Halo'nun. Ya multiplayer mod olarak gelecek bir tane ya da böyle özel bir Halo free to play oyunu gibi düşün mesela. Öyle bir şey çıkacak çünkü çok yüksek oyuncu sayısı var. Xbox'ın en güçlü markası Halo aslında.
Ya Halo aslında bugün Call of Duty'nin karşısına böyle oturtabileceğin en baba markalardan biri olabilecekken ne oldu da bu kadar törpülendi ya?
Törpülenmedi aslında. Çıkarttılar abi oyun. Sonra oyunu farklı bir firma geliştirdiği için biraz eleştirildi ama oynayan hala oynuyordur
kötü
yani.
Kötü oyunda değildi bu arada son çıkan.
Oynayan oynuyordur zaten evet. De. Sadece Xbox üzerinde olduğu için Türkiye'de çok görmüyoruz.
Ha, olabilir doğru haklısın.
Age of Empires 4'te konsola gelin bilmiyorum ama Microsoft'un sonuçta sahip olduğu bir marka.
Klavye fare bağlamayacaksam gelmesin abi.
Yani konsola gelir büyük ihtimalle. Klavye mouse düşünüyorlar Xbox evet. için. Gelecek büyük ihtimalle. Ben diyorum ya Xbox'ı PC'ye çevirecekler. Compact PC'ye
ben
şey
hatırlar mısın konuşuyorduk. Windows'da yükleyip versin abi. Ben onu PC olarak alayım falan diyorduk. Keşke öyle yapsalardı ya.
Bakalım nasıl bir şey olacaklar. Age of Empires 4'te yakında çıkış tarihi açıklanacak oyunlardan bir tanesi olacak. Son olarak da Xbox One için bir tane mecha game'i. Mecha oyunu yapacaklarmış. Ne olduğu belli değil. Böyle
ya mech savaşları çok eskide kaldı ya. Dev robotun içine bin roket at filan. Zaten mech oyunu dedikleri bugün şey oynuyorduk o titanları Titanfall'da indiriyorsun. Mech işte o.
Ama bir sürü farklı versiyonu var abi. Şimdi nasıl mecha oyunu yapacağın değişir ki?
Bir tane de bedava olan var. Hulk.
Ha, ama şey yani o ya şimdi single hikayeli mi olacak, tek kişilik mi olacak, kamera açısı olacak, mantığı ne olacak, samuray robotlarla mı oynayacaksın? Anladın mı? Her yere gidebilir o
evet,
yani.
Evet, mech savaşı. Ama gerçi mech savaşı dediğin zaman genelde mech denen alet şekilsiz, ayakları olan, üstü roket ve lazer silahı dolu olan.
Ha işte nasıl baktın alakalı evet. olaya? Görmek lazım yani.
Ama PC'nin zamanında çok oynadık mech oyunları ya. O ilk 3D'yi keşfettiğimiz dönemlerde içeriden görürsün falan
ben
filan.
Ben hiç sevmem mech oyunu.
Zaten simülasyon oluyor. Bak. Mech oyunu oynuyorsun da mech simülasyonu.
Hani iyice zorlaşıyor.
Hani mech nedir bilmezken de onun yani gerçekten kullanmayı öğrenmen gerekiyor falan. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Dokunma duyusuna sahip ilk taşınabilir biyonik el duyuruldu arkadaşlar. Bu çok önemli bir konu. Şimdi biyonik eller yapılıyordu. İşte nasıl bunlar? Kas hareketlerinizi bazen de işte beyin sinyallerini algılayıp kapanıyor, açılıyor, el sallıyor. Bugün çok gelişmiş biyonik eller, biyonik kollar var. Dokunma hissiyatı şöyle önemli. Şimdi siz bir şeyin sıcak mı, soğuk mu, yumuşak mı, sert mi olduğunu herhalde bir şekilde canım. Algılayabilirseniz ona göre basınç verebilirsiniz. Ya da mesela sıcak çekersin. İyice aslında gerçek eli böyle biraz daha sana tattırabilir. Tabii ki gerçeği gibi olmaz ama bu çok önemli bir adım. Bundan önceki yapılan prototipler çok büyüklerdi. Yani bayağı büyük bir bilgisayardan veri işleniyordu, aktarılıyordu insanın kas duyusuna falan. Taşınabilir boyutlara gelmiş durumda. Almerina, Barcelona'nın 6 aylık prototip testleri sonunda ortaya çıkmış. Bu prototip testlerinden aşamasından çok hızlı bir şekilde geçmiş. Ve objelerin yumuşak mı sert mi olduğunda takan kişi %78 oranında algılayabiliyormuş. İyi çok bu önemli bu, evet. Mesela objelerin şekillerinde %88. Görmeden bir objeye dokunuyorsun.
Tamam.
Bu çok önemli bir şey ya. Düşünsene yani üçgen mi, kare mi, daire mi? Artık bir el gibi demek ki hissiyat verebiliyor. Tabii ki ticarileşmesi için bekleyeceğiz. Bu henüz daha prototip aşamasından yeni çıkmış. Ticarileşmeye doğru gidiyor. Umarız ki bu teknolojiler böyle el ayağa düşer. Evet, yani iş portundan alır gibi çok ucuz alabilirsin. Ya da devlet desteği, SGK bunlara destek verir ki. Uzun
bir noktada verecek
insanlar.
Ama çünkü şöyle bir şey var. Teknoloji zaten abi küçüldükçe ve ufaldıkça ve maliyeti düştükçe bunlar Deus Ex oyununda
yani
gördüğümüz
Deus
gibi.
Deus Ex'den aklıma geliyor
evet,
zaten.
İşte augmented reality dediğimiz yani takılabilir gerçeklikler. Yani bunlar düşecek ama ne zaman düşecek ne kadar süre düşecek o. Yani ben inanıyorum yani bunun hani herkesin ulaşabilir bir şey haline geleceğine çünkü elbet olacak yani.
Şimdi bu karanlık gelecek temalı görsellerde hep şey vardır. Bunlar el ayağa düşmüş. Ama çok büyük şirketler kiralıyor insanlara. Evet. Yani sen o eli kullanmak için o şirketin şeyi oluyorsun, çalışanı gibi oluyorsun, para ödüyorsun. Organlar bile biyonikleşmiş halde.
Yani, o da olacak, organlar da biyonikleşecek.
Evet tabii, yavaş yavaş o tarafa doğru gidiyoruz. Hayırlısı yani bunlar çok güzel gelişmeler. Bugün bir uzuvunu kaybetmiş arkadaşımızın çekebileceği zorlukları biliyoruz hepimiz. Bir nebze de olsa
bilemeyiz
gidilebilmesi.
Ama anlamaya çalışabiliriz en fazla.
Evet
yani.
Hani. Ama ne gibi zorluklar arkadaşlar? Bugün kaldırımda ben zor yürüyorsam tamam mı? Tekerlekli sandalyede yürüyemeyen bir
sen
insan
kaldırımda,
var.
Sen kaldırımda yürüyebiliyor musun mesela?
Yani kaldırım diye bir
gerçekten
şey yok zaten.
Mesela
evet.
Yürürken bakıyorum hakikaten tekerlekli sandalyedeki bir insanın ya bırak kaldırımda ya kaldırımda yürüyemiyorsun ki inşaat kazı
ya geçen
bilmem ne
yola
çıkıyorsun yani.
Dedim ki boş ver şimdi hep böyle eleştiriyorsun diyor bazı arkadaşlar ama ne
abi
yapmışlar
eleştireceksin bu hassas bir konu yani.
Kaldırım var kaldırım zaten daracık. Bırak tekerlekli sandalyeyi, dar bebek arabasını zor sürersin. Oraya bir de araba çıkmasın diye, bak oraya araba park etmesin diye kaldırımın üstüne kazık çakmışlar abi. Bir adamın zor yürüyebileceği bir hale gelmiş. Arkadaş, Şimdi araba çıkmasın diye kazık çakacaksan bunu kaldırıma çakmazsın. Kaldırımın dışına çak bari. Arabası olan zorluk çeksin.
Zorluk çeksin.
Zaten kaldırım yok. Kaldırımın üstüne bir de o kazığı çakmışsın.
Adam ne yapacak orada?
Anlamadım bu işi. Ya da şey yapılıyor. Mesela yeşili severiz hepimiz. Doğa korunsun. Evet çok iyi anlıyorum. Adam ağacın etrafını kaldırım döşemiş. Orada kaldırım daralıyor. Bu kadar oluyor. Sen yola çıkmak zorunda kalıyorsun. Arkadaş ağaç var. Çevreyi koruyacaksan ve bu konuda gerçekten samimiysen o ağaç orada durur. Kaldırımda bu kadar kalır. Yol da daralır abi.
İşte sıkıntı şu abi mesela en büyük. Park yeri problemi olduğu için Türkiye'de mesela biz Kadıköy çevresinde oturan bir insan olarak kaldırımların hepsinde araba park edilmiş.
Kaldırımda
yani,
var
kaldırımın üzerine çıkıyorlar yani. Ben yolda yürüyorum mesela. Hani arkamdan bir minibüs çarpsa adam der ki niye yolda yürüyorsun?
Aynen.
Ne diyeyim arabanın üzerinde mi yürüyeceğim yani?
Bazen de kaldırımlar o kadar yanına sıfıra sıfır park ediyorlar ki sen yine yoldan yürüyorsun. Çünkü kaldırıma geçecek yol bırakmamış
şöyle,
adam.
Dans ederek geçmen lazım.
Birleş yani, gibi arabaya sürünerek geçeceksin. Yani çok büyük bir sorun. Çözülebilecek gibi de değil ya. Ne kadar konuşsak abi, boş.
Çok zor İstanbul'da
çözülmesi. Bir eylem planı var yalnız İstanbul'la ilgili. Trafik sorununun azaltılması ile ilgili. Nasıl azaltıyorlar? Park ücretlerini tavan yaptıracaklarmış. Sokağa park edenlere göz yummayacaklarmış. Deli gibi ceza keseceklermiş.
Hiçbir çözüm değil abi ben sana. Neden çözüm olmadığını inanıyorum biliyor musun? Cezaları arttırmak ben bugüne kadar çok fayda ettiğini görmedim. Bence şu olayı çözer. Öyle bir ağ kuralım ki İstanbul'a toplu taşıma ağı ama trafiksiz. Otobüsten minibüsten bahsetmiyorum. Sonuçta otobüs minibüste aynı hesap. Seninle konuşuyoruz hep. Yani otobüste de bir saat trafikte kalıyorsun. Arabada da bir saat trafikte kalıyorsun. Aynı hesaba geliyor. Metro ve alt üst geçit fark etmez. Yani trafiğin olmadığı bir yerde öyle bir ağ olsun ki abi adam. Ben mesela metroyu 1000 kat daha fazla tercih ederim trafiğe gireceğim. Yani kendi aracımı kullanacağım.
Tabii canım.
Ya bir giriyorsun kalabalık olsa bile tercih ederim. Çünkü ne zaman gideceğim belli ne zaman ineceğim belli. Yoksa böyle gidiyorsun evet. Ama öyle bir ağ olsun ki yapılıyor bir şeyler. O ağ bence ancak çağrı olabilir şeye. Bana öyle geliyor
ya
abi.
Ya şimdi mesela Anadolu
metrobüs
tarafında.
Metrobüs sıkıntı onu söyleyeyim. Onun kalabalığı bir başka oluyor.
Metrobüs çok sıkıntı. Otobüs dediğin şey kendi başına sıkıntı. Bak geçen mesela otobüsteydik yine.
Duruyorum otobüsteyiz arkadaşlar.
Ayakta dururken indikten sonra şeyi fark ettim bileğimizle denemişim. Çünkü yani şoför öyle fren yapıyor, öyle hızlanıyor. Aniden öyle bir frene basıyor ki. Arkadaş insan taşıyorsun ya. Ayakta adam var.
İşte bu sefer de öyle gitmeyince
bileğimize
de.
Bileğimizle denemiş ha. Bir hafta boyunca acısını hissettim şeyin. Çünkü yani insan evladıyım tutmuşum. Zaten ölmemek için tutmuşum.
Otobüste ortada kaldığın zaman büyük sıkıntı var. Çünkü orada işler sallanıyor ya kollar.
Oo.
Boyun da eğer yukarıya yetmiyorsa.
O ayvayı yedin abi.
O zaman böyle şey oluyorsun. Ben abi bir tanesini de Michael Jackson'a taş çıkarttım ya. Nasıl biliyor musun? Sol kolumu koyacak hiçbir yerim yok. Bir tane yere tutunuyorum. Minibüs bir döndü. Otobüs dedim hatırlamıyorum. Bak şöyleyim bak. Şöyle şurası çalıştı bak. Burası ne oluyor bilmiyorum. Metrobüsteydim hatırladım şimdi. Önde kadın var. Şöyle duruyorum yani kadına karşı. Hani surat kıpkırmızı oldu. Hatırladım. Zincirli kuyuda bir dönüş var ya.
Abi ben sana onu diyecektim. Hani, o dönüş abi. Kim tasarladıysa ayakta giderken tasarlanmamış o. Koltukta giden adam tutunuyor tamam mı?
Abi çok keskin
ayaktakilerin
dönüş.
Ayaktakilerin hepsi böyle. Ya bir de ben şimdi şoför arkadaşlarımızla şunu anlamıyorum. Arkadaş insan var arkada dönüyorsun hızlı dönmene gerek yok oraya olabildiğince yavaş dönebilirsin abi.
O artık bak bir şey söyleyeyim bu tarz hassasiyet içeren konular Türkiye'de maalesef 10. seferden sonra göz ardı. Çünkü neden biliyor musun adamın mesaisi var inecek çay içecek belki veya amiri var kızıyor niye 5 dakika geç kaldın diye bunların hepsinin limiti de var çünkü metrobüste de trafik oluyor. Bir tanesi bir duruyor
abi, ben olayın şey gidiyor. Olduğunu düşünüyorum neden dersen yağmur zincir yağıyor abi, bak zincir. Yağmur yağıyor şakır şakır durakta bekliyoruz o durakların da bir çatısı var. Hı hı. O çatıyı niye koymuşlar ben çözemiyorum. Ne yağmur engeller, ne soğuğu engeller. Tamam bir çatı var ama o kadar yüksekti ki şakır şakır bizi yağıyor yağmur. Bir sürü boş otobüs var orada. Görüyorum adam içine biniyor, ışıkları yanıyor otobüsün. Bir dakika kala geliyor.
Öyledir kuralları.
Abi ne bileyim kuralımı bil. Diğerleri bekliyor. Orada bekleyen de var. Bazı otobüste öyle geliyor. Kimisi erken geliyor şoförü. Eğer kuralı öyleyse zaten o kuralı koyana söylüyorum ben. Yani o kuralı kim koyduysa eğer o da yanlış. Abi gel orada bekle ya. Ölmezsin yani. Biz de içeri bir girelim. Biz de insanız yani. Toplu taşıma burada eziyet. Onun için arabalarla saatlerce bekliyor insanı.
Evet.
Bir de arabalarla bekleyenlere demiyorlar mı toplu taşımayla git diye. Sanki toplu taşımada kendisi çok memnun gidiyor da. Evet. O da gelsin diyor.
Ben söylüyorum. Ben karşıya gidecek olsam güzergahımda metrobüs ve araba olsa ama her gün karşıya gidecek. Yok şu an metrobüs tercih ederim. Çünkü köprü bayağı zamlandı.
Evet.
Köprü bayağı zamlandı.
Çok sıkıntı oldu 8, ya.
8.75 mi ne şu an köprü geçiş ücreti?
Fiyat düzenlemesi yapıldı bak zam değil.
Yani neyse ne.
Düzenleme yapıldı. Yani kardeşim lütfen.
Türkçe kelimelerin anlamını siz seçin yani.
Yani zamlandı bildiğin ona şey diyorlar. Yeni bir fiyat düzenlemesi.
Abi senin geçen verdiğin haber vardı ya KDV geldi diye mutlu bir mesut vermiştim bu haberi. Mesela ekmek haberlerini de öyle veriyorlar. Şey diye mesela böyle zam yok gramajı düştü aynı fiyat.
Senin sağlığın için ama.
Evet, israf için. Benim sağlığım için.
Evet, israf oluyordu. Çok yemiyordunuz siz onu. Biz biliyoruz.
Bir de şeye bayılıyorum. İnsanların bazıları güzel olmuş. Biz hep çöpe atıyorduk falan diyor. Atma ulan hayvan herif. Yani sen çöpe atıyorsun diye biz niye ekmeği daha... Ben atmıyorum çöpe kardeşim.
Ben hep 10 kilo alıyordum. Yarısı çöpe gidiyordu.
Abi adam teki bunu dedi ya. Biz hep çöpe at... Yani hep israf oluyor. Yazık oluyordu. Gidiyordu ekmekler falan. Abi alma o zaman o kadar ekmek. Sen israf ediyorsun diye biz niye ekmek daha
bombayı
fazla...
Bombayı
nişanlıdı. Ya ne kadar saçma bir açıklama var. Bu adam figüran mıdır nedir
ama
anlamadım ki ben.
Ama fiyatı çok psikolojiktir bilirsin.
Evet.
Yıllar boyu sadece gramajı düşmüştür. Fiyat
evet,
aynıdır yani.
Zam oldu mu ekmeği...
Herkes anlıyor bu sefer.
Abi ben hep zaten Osmanlı ekmeği aldığım için bana koymuyor. Hep aynı fiyatı veriyorum. Gramajı da aynı.
Yalnız var bak gerçekten ekmeklerinde bazı isimleri var böyle Osmanlı ekmeği
şeklinde. Var bak biz Osmanlı hakikaten alıyoruz. Çünkü evet. Güzel oluyor. Doyuruyor yani.
Biz de Heybeliada'dayken Yalova ekmeği dediğimiz bir ekmek vardı. İkili ekmek. Yalnız bak o zaman ikili ekmek de adam boyuydu tamam mı? Şu an ikili ekmek diyorsun normal standart ekmek
doğru
boyu.
Doğru ya. Evet, sen ikili ekmek
adam alınca. Boyu ikili ekmek vardı
ya
hatırlar mısın?
Ya da ben küçük olduğum için öyle geliyordu bana. Bir ikili ekmek alırdım mesela gönderirler bir bakkal falan böyle. Abi, hani aynen. Mızrak taşıyormuş gibi taşıyordum o ikili ekmeği.
Bize Yalova ekmeği denirdi çünkü adaya Yalova'dan gelirdi o ekmek. Yani adadaki fırın niye üretemiyorsa artık Yalova'dan ikili ekmek geliyor falan. Böyle değişik aranlarımız var. Güzel
neden
şeyler ya.
Biz ne hangi konulardan bahsediyoruz ya?
Abi Booking.com Türkiye'ye geri dönüyormuş. Yes, demiş ki cezayı ödeyeceğim. Booking.com çok önemliydi. Tamam hani rekabet yapıyordur bilmem ne yapıyordur ama abi butik otel bulurken ben Booking.com'dan buluyordum ülke içinde de. Şimdi Türkiye içindeki faaliyetler kısıtlanınca ben mesela gideceğim çok ufak İzmir'de bir yerde konaklayacağım diyelim. Güzel bir yer istiyorum şöyle ufak. Bulamıyorsun ki kazık kazık fiyatlar çıkıyor karşına. Evet. Çok uygun fiyata konaklamak istiyorsan Booking.com kullanıyordun. Demiş ki biz cezayı ödeyeceğiz geliyoruz.
Gelsinler abi. Yani
açıklama
ben
yapıldı önemli konu.
Bayağı sinir olmuştum ilk.
Ya butik oteller de çok kızdı buna. Yani büyük oteller dedi tamam anlarız dedi. Biz küçük oteliz. Biz pazarlamayı nereden yapalım dedi. Buradan gidiyorduk evet. Dedi ne güzel.
Ya bir daha abi diyorum ya artık hani ya bir şey var internette ve hani buna rekabet gelir olmak falan hani buna bir şekilde tamam vergisi cezası neyse ödesin. Ayıp şey
ya vergisi neyse ödesin.
Ödesin. Ama yani buna şey olmamak lazım. Ya bir şekilde bunu ayak uydurabilmek
kucaklamak
gerekiyor.
Kucaklamak lazım abi. Yani evet. Bunlar nasıl ortak
çünkü
yapabiliriz?
Çünkü ekonomik kalkındırıyor abi evet. Adam bir şekilde. Bir de oradaki olay şu. Yurt dışındaki adam Türkiye'deki ne Booking'den bakabiliyor. Mesela yurt dışında yaşıyorsun. Evet, Türkiye'de Booking otel bakabiliyorsun. Ben Türkiye'deysem Türkiye'ye bakamıyorum.
Evet öyle bir durum var.
Ya komple yasaklansın o zaman.
Aynen.
Ya da olmasın yurt dışı. Millet VPN'le alıyordu.
Yalnız bu yasaklamalar nedeniyle yurt dışından da Türkiye'ye bakışlar azalmış mesela. Öyle abi, mi? Zarar yani evet.
Türkiye'dekiler de uyuz olmuş demek ki ya. Şey yurt dışında yaşayanlar
da bilmiyorum uyuz belki engelleme onları da etkiledi bir şekilde. Yani bilemiyorum sistemin çalışmasıyla ilgili bir sıkıntı vardı filan ama böyle neyse. Problemler yaşanmış. Ben sevindim açıkçası. Güzel. Ben çünkü yurt dışında da eğer tasarruflu uygun fiyatlı bir tatil yapacaksan Booking.com üstüne giriyorum.
Ben full Booking'den bakıyorum. Evet. Yani yurt dışı
güvenli
full
aynı
booking.
Zamanda.
Ya bir de şey konusundaki geri dönüşleri çok güzel. Hep iyi müşteri yorumları okuyorum. Kötü deneyim yaşayan vardır. Çünkü kötü elbet bir şeyle evet. Kötü deneyim yaşarsın yani ama genel olarak müşteri hizmetleri de gayet iyi. Ya seni otelle muhatap etmeden bir sıkıntı çıktığı zaman kendisi otelle aracı olup direkt halledebiliyordular ya, mevzuları.
Bir de şey çok komik. Booking.com'un puanları çok önemli. Yani sizin karar verme aşamanızda. Evet. Mesela biz İşte Roma'da tatil yaparken yine butik otel bulduk. Hem yakın olsun hem de uygun fiyatlı olsun. Şimdi çok da para veremeyeceğim yani uygun fiyatlı bir şey yapalım diye. Kahvaltı falan yazmıyordu. Biz dedik ki kahvaltıyı falan yaparız. Meğer abi kahvaltı varmış adam elleriyle servis yapıyormuş. Oraya yazmamış özellikle. Sana getirip sürpriz yapıyor ve şey diyor. Şeyde büfedeki her şeyde ücretsiz diyor. Evet bu size sürprizimiz diyor. Veririm. O size sürprizimiz diyor abi. Ama lütfen diyor iyi puan verin.
Evet, zaten abi olay şuna döndü. Eskiden mesela bahşiş isterdi insanlar. Hani öyle bir bahşiş vermenin şey olur diye. Bu Türkiye'de de geçerli bu arada. Geçen biz bir taşıma şirketle çalıştık. Memnun kaldık falan. Adam şey diyor yalnız rica edeceğim. Lütfen hani puan verirseniz çok seviniriz falan. Çünkü işte bak, öyle bir siteden bulduk. Ve bu önemli bir şey bence. Çünkü abi eskiden hatırlıyorsun sen de. Yani çok da eski bir zaman değil bu. Hani iş yaptıracağın adama güvenemiyorsun. Bir vasıtayla bulmuşsun ama adam yapacak mı işi? Veya adam eşyanı kırsa muhatap bulamıyorsun aynen. Kendini ama şimdi sosyal medyanın verdiği güç kötü de kullanılıyor. Kabul ediyorum. Bazen suistimal de ediliyor bu güç ama bir sıkıntı yaşadığı zaman insanlar artık dertlerini toplu dile getiriyor ve herkes işini daha şey yapmaya başladı. Özellikle hizmet sektöründe
evet, bir şekilde
bayağı bir şekilde düzen verildi. Bu önemli. Bu gücü de suistimal etmemek lazım çünkü bu sefer de anlamını kaybetmeye başlıyor. Yani en basit şeyi bile artık işte efendime söyleyeyim karabiber istemiştim ama yanlışlıkla kekik getirdiler rezil herifler. Ya bir daha iste karabiber ne olacak bunu yazmaya ne gerek var yani.
Ama ben şey yapıyordum onu yemek sepeti engelledi sonra veriyordum siparişleri puan vermiyordum tamam mı? Bir kötü geldi ikinci de kötü gelirse ve şey yap düzeltmezlerse abi hepsine eksi basıyordum. Puan şak diye düşüyordum. Mesela 10 siparişe birden eksi puan veriyordum. Sonra yemek sepeti akıllandı.
Kapattım o şeyi.
Sadece 10 günlük mi? 2 siparişine mi? Yani 2 önceki siparişlerine puan verebiliyorsun. Ben çünkü bir firmanın puanını 9'dan 8'e kendim çektim verdiğim siparişlerle.
Bizim de bir tane orada pideci bir abimiz var. Böyle insanları şimdi yemek özendiriyormuş gibi olmasın de neyse. Çok da şey küçük esnaf böyle. Yani. Seviyoruz da.
Enis Kirazoğlu olarak... pide dükkanı falan.
Evet, Kirazoğlu ailesi dükkanı. Bazı ondan sipariş ediyoruz. Geçen yorumlarına bakalım dedik. Hani biz biliyoruz hani veriyoruz da yorumlarda bir şey yazmış. İşte soğuk geldi ve işte atıyorum bilmem nesi şöyleydi falan filan. Adam da şey yazmış. Ne yapalım? Herkes de memnun edemeyiz ki. Üzgün surat koymuş.
Yalnız bir tanesi vardı firma öyle.
Bizim işte böyle diyor.
Fenomen olmuştu. Herkese böyle cevap vermiş ama sinirli sinirli.
O zaten efsane. Şimdi diyorum ya hani herkes artık internette ya. Herkes internette evet. Olacak. Cevaplar da efsane yaşıyor. O zaman siz atarlı giderli şeyler var, de var. Dükkan sahipleri de var. Burak abi kocaman kurumlar bile yapıyor bunu ya. Ona ben çok şaşırıyorum. Kocaman kurumsun. Hala atar gider yapıyorsun müşterine ya. Bir tane adama.
Ya orada sosyal medya sorumlusu bence şey oluyor. Herhalde işten çıkacağı son gün falan.
İyi mi?
Ulan sen misin onu yazan?
Neyse ben ufak tefek oyun haberleri paylaşayım. Sonra asıl şeye geçelim. İkisi bir ödüllerine tabii, geçelim tabii, yani. Evet. Abi şöyle bir şey var. Uncharted'da daha önce çalışmış bir insanın Avengers oyununda çalışacağı söyleniyor. Bu önemli bir şey çünkü Avengers'ın büyük bir oyunu geleceği söyleniyor. Yani bayağı büyük PC konsolu neyse artık. Uncharted'da çalışan bir abinin de bu işte oluyor olması ilginç bir durum. Bayağıdır konuşuluyor bu. Artık herhalde yavaş yavaş
Uncharted'ın neresinde çalışıyormuş bu abi?
Yaratıcı direktör, creative director.
İyi, okey.
Yani şey değil hani öyle tasarım yapan adam değil yani sadece. Gerçi o tasarım yapıyor. Monster Hunter sonbaharda 2018. Sonbaharda PC'ye çıkacak deniyor. Normalde Şubat'ta çıkacak konsollara. PC'ye efendim.
PC'de bekleyen var mıdır ya?
Vardır ya. Çünkü Monster Hunter herkesin duyduğu ama bir şekilde olmadığı için uzakta o konsolları oynamadı oyun. Bekleyen vardır. Komik bir haber Battlefront 2 yama aldı. Fakat o Battlefront 2 değil. 2005'te çıkan Battlefront 2.
Bomba ya. Niye öyle bir şey yapmışlar? Açık ya, mı varmış?
Ya PC var. Versiyonunda multiplayer servisi güncellemişler böyle bir. Multiplayer servislerini böyle bir elden geçirmişler
hala
falan.
Hala oynayan var demek ya.
Çok basit şeylerden yapmışlar. Ya geçen Half-Life 2'ye de atmışlardı. Half-Life 1'e mi 2'ye mi ne
yaptılar? Konuşulsun diye mi yapıyorlar ya?
Ya çok basit bir şey varmış. Ekran kartları şimdi güncelleniyor. Yeni şeyler geliyor falan ya. Bazen böyle uyum sağlamak için açıklar gerekiyor. Half-Life 2'nin de çok basit bir şeyine patch attılar. Olay çıktı. Half-Life 3 mü gelecek diye. Hani o sırf patch'in detaylarına falan bakıyor herkes. Böyle aradan kodları falan incelemeye çalışıyor diye muhabbetler vardı. Onun dışında da böyle Platinum Games diye bir firmamız var. Bu firma Bayonetta 3'ü yapıyor. Devil May Cry yapmadı. Ve bazı büyük yapımları yaptı bu firma. İşte Nier'i yaptı falan böyle. Ama adamlar şu modele geçmişler. Bu oyun sektörü için önemli. Kendi oyunlarını artık bir yayıncıyla değil, kendileri de dağıtmak istiyorlarmış. Yani kendi oyunumu yapalım, kendimiz dağıtalım diye. Bu firmaların en büyük sıkıntısı abi oyunlarını dağıtmak da eskiden. Evet. Ama şimdi internetin artık herkesin elinin altında olması firmaları şeye düşürüyor. Biz yapıp biz satar mıyız acaba diye.
Yani kutulu oyun olmasın ben Steam'den yürüyeyim
aynen,
diyor adam.
Aynen öyle düşünüyorlar. Bu da önemli bir nokta efendime söyleyeyim.
Şimdi geçen bölümde söylemiştik arkadaşlar. Biz ikisi bir izleyici ödülleri vermek istiyoruz. Bu izleyici ödüllerini siz vereceksiniz. Ama kategorileri biz belirledik. Yani öyle bizim de bir şeyimiz olsun değil mi? Yani,
bizim de forsumuz olsun. Adaylar da biz belirledik falan.
Aynen. Adaylar da bizim.
Bir tane aday var. Herkes onu oyun verecek.
Onu yapacaksınız. Parayı öğren düdüğü çaldı plan tarzına. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Biz kategorileri açıklayacağız. Altta YouTube'dan izliyorsanız bir anket linkimiz var. Buna tıklayıp gideceksiniz. Donanım Haber'den izliyorsanız böyle bir sıkıntınız yok. Zaten görüyorsunuz orada kabak gibi duruyor.
Öyle mi peki?
Oylarınızı bekliyoruz. Belki de durmuyordur. Şu an öyle söylüyorum ama yazılım ekibiyle konuşacağız. Belki oradan da bir linke tıklarsınız. Şimdiden şey yapmayayım çok
evet,
abartmayayım.
Bence de çok abartma.
Ne yapacağız arkadaşlar? 2017'nin bizim belirlediğimiz kategorilerdeki en iyilerini ya da en iyileri değil gerçi. Ben en iyi demeyi çok size böyle yakıştıramadığım için size uygun olanını seçeceğiz. Ben teknoloji tarafındaki kategorileri açıklayayım. Zaten o kategorinin altında hangi firmalara yer verdiğimizi şeyde göreceksiniz ankette. Yani burada yazmadık demek istemiyorum ama hani böylece şey yapıyorum. Sanki burada yazıyormuş ben biliyormuşum da firmaları.
Valla ben biliyorum sen bilmiyorsan bilmiyorum. Ben kendi kategorilerimi biliyorum.
Firmalar belli de arkadaşlar. Tek tek firmaların hepsini saymayalım.
Evet evet uzar.
Tek tek uzar. Ben kategorileri açıklıyorum teknoloji tarafındaki. 2017'nin en sempatik telefon üreticisi. Şimdi çok tuhaf gelebilir bu ama ben bunu niçin koymak istedim? En iyisi demek istemiyorum abi. En iyisi herkese göre değişir ama herkesin gönlünü çelmiş. Telefonunu kullanmasam bile ya ben bu markayı gördüm yüzümü güldürüyor. Son dönemde yaptıkları işler hoş, ilgimi çekiyor, takip ediyorum dediği bir firma var. 2017'de böyle bir firma varsa arkadaşlar aklınızı çeken alttaki seçeneklerden bu firmayı işaretleyin lütfen. 2017'nin 3 verdim 5 aldım dedirten cep telefonu operatörü. Şimdi cep telefonu operatörlerinin en iyisi en kötüsü değil ama genç arkadaşlarımıza bakıyorum ki ben de öyleyim. Kaç lira verdim karşılığında ne aldım ona çok
sen
bakıyorum.
Sen genç arkadaş değilsin onu söyleyeyim de.
Ya ben artık 35'in yani yolun yarısını geçtim orada orta yaş oluyor. Şöyle bir durum söz konusu burada. Gerçekten de 3 verdim 5 aldım dediğiniz ben... Bir paketini kullanıyorum abi çok mutluyum dediğiniz operatör varsa onu seçin. Yani kullanmasanız bile orada görebilirsiniz fiyatlarıyla sizi etkileyen bir operatör varsa onu seçebilirsiniz. Gözlerim bunu hak ediyor dediğiniz TV üreticisi. Şimdi OLED TV'ler üretenler var, kavisliler var, işte QDOT teknolojisi diyor bir şeyler söylüyor. Hepsinde bir teknoloji var. 13 bin, 15 bin. Gözlerinizin hak ettiğini düşündüğünüz bir televizyon vardı satın almasanız bile. Buradan seçebilirsiniz onu. İlla bir ürünlere sahip olmanıza gerek yok. Gözü kapalı alacağınız beyaz eşya markası. Herkesin gönlüne yatan bir beyaz eşya markası var. Ben de genelde eşime sormadan beyaz eşya almıyorum. Sordum ona, dedi ki bu marka kılıbık olacak hepsi. Hepsi o marka oldu. Philips'le bir toplantı yapıyorduk.
Hepsi o marka oldu dedi adam ya.
Bak, Philips'le bir toplantı yapıyorduk abi. Mesela ütü alım tercihinde en pahalı ütülerden bahsediyor. En etkili insan evdeki kimdir?
Kadın.
Ütü, çok pahalı bir ütü alacaksın ama.
Kadın değil mi? Eş değil mi?
Abi eş değilmiş. Eve gelen temizlik görevlisiymiş.
Aa, o ne be?
Çünkü çok pahalı ütüler bu, işte 2000, 3000, 4000'lerin üstüne giden kendi buhar kazanı falan olan
ütüler.
O zaman
kendileri ütülemiyordur.
Evet, şimdi kadın kendisi ütü yapacağı için gelen temizlik görevlisi diyormuş ki en pahalısını aldırayım da bari. Ha. Hızlı bitireyim işimi, hemen evime gideyim tarzını
doğru
düşünüyormuş.
Doğru, zengin olunca tabii kendini ütülemiyor.
Tabii, çok ama garip bir olay. Ben de düşünemedim orada. Pazarlamacı artistik yaptı orada bana ama hesaplaşacağız. Aklınızı çelen oyun dizüstü bilgisayar üreticisi. Yani param olsaydı ben gider bunu alırdım. Bunun ürünleri bayağı bir aklımı çeliyor ama para yok. Hani dediğiniz de olabilir. Almışsınızdır, tepe tepe kullanıyorsunuzdur. Memnun değilseniz seçmeyin zaten onu. İlk tercih edilen donanım üreticisi.
Hani, bir şey alacağız ama ilk baktım firma.
Mağazaya gidiyorsun, para da var. Ben bunu alırım dediğin hani marka. Hani şimdi bir de kullanıcı dostu olan markalar var fiyatıyla ama bir de ilk tercih edilen bir marka vardır her zaman. En iyisi demek istemiyoruz biz. Parasını hak eden çevre bilimleri üreticisi. Şimdi bir sürü çevre bilim üreticisi var ama kimisi 1000 lira istiyor fareye, kimisi 300 lira istiyor ama bunlardan bir tanesi parasını gerçekten hak ediyor. Veriyorsun abi. Ulan diyorsun, iki de almışım 10 numara.
Hangisi? O da sürpriz olsun bu ne yani.
Ben söylemeyeyim, o da sürpriz. Bir de bu da son. İşte benim internetim bu olmalı dedirten internet servis sağlayıcı. Hani bu görüyorsun ya, tanıtımları var, sınırsız paket diyor, kotasız paket diyor, o diyor bu diyor ama sen kablodan gelen 2 megabit kullanıyor olabilirsin. Benim internetim bu olmalı abi dediğin.
Bence bunu negatif yapsaydın diye. Çünkü herkes bir sorun yaşıyor yani.
Sorun yaşasa da gönlünde yatan bir internet servis sağlayıcı vardır ama herkesin. Tamam. Hani ben de şey isterdim. Para olacak, 1 gigabit interneti bağlatacaksın fiber abi. Çatır çatır kullanacaksın ama fiber de kalmadı artık. Herkesin evine ADSL getiriyorlar. ADSL 2 ile beraber. Benim kategorilerim bunlar arkadaşlar. Firmaları görüyorsunuz. Seçim size kalmış. Hani en iyisi demeyeyim dedik. En iyisi her yerde.
Ya zaten şöyle bir şey var. Şimdi mesela teknoloji biraz daha sen marka üzerinden gitmişsin. Ürün üzerinden değil, evet. Yani. Hani oyunda öyle bir sıkıntı var. Oyunda şimdi ne diyeceğim? EA mi? Ubisoft mu? Hani ya bunu diyemeyeceğim. Şimdi ben biraz daha oyun üzerine gitmeye karar verdim. Ama en iyisini seçmek yerine biraz daha böyle alengirli bir şey olsun dedim. Olumsuz şeyler de var. Mesela 2017'nin Gamepad kırdıran oyunu. Bu zor oyun zaten. Hani sizin için zor olan oyun. 2017'nin iyi ki almışım bu konsol delirten oyunu. Burada sadece ekskluzif olarak değil, konsolun birebir çalıştığı oyunları da listeye, evet, kattık. Mesela Assassin's Creed'i göreceksiniz. Xbox One X'te özel bir çalışması olduğu için 4K üzerine. O yüzden kattık. Xbox One sahipleri zaten anlayacaktır niye koyduğumuzu ama hani sahibi, evet, olmayanlar varsa belki.
Yani öyle bir oyun ki bu konsolu iyi ki aldım. Hani i̇yi bu oyunla beraber diye. Evet.
Hani PC'ye çıksa bile koyduğumuz oyunlar, hı-hı, oldu burada. 2017'nin dillerden düşmeyen oyunu. Bu hem olumsuz hem olumlu anlamda. Nasıl yorumlarsanız size kalmış durumda. Ben olumsuz ve olumlu olabilecek tüm adayları koymaya çalıştım içerisine. Yani sizin konuştuğunuz, etraftaki insanların, evet, konuştuğu dillerden düşmeyen oyun.
İyi de olsa kötü de olsa o kadar konuşuldu ki dillerden düşmedi yani.
Düşmedi. 2017'nin ilk tercih edilen oyun konsolu.
Yani Switch dedik ya, bakın burada önemli. O vuruyor, oradan oraya
tuzak
geldik.
Tuzak yapmış bize burada. İlk tercih edilen oyun konsolu veya sizin tercih edeceğiniz bu sene içerisindeki konsol. Nasıl yorumlarsanız, evet, artık.
Yani konsolunuz yok arkadaşlar. Gidip marketten ilk alacaksınız.
İkincisini alacaksınız, bilemezsiniz.
İlk tercih edilen de.
Yani ben değiştirmek istiyorum.
Aynen. 2017, taşınabilir falan diye böyle.
En taşınabilir konsolu. Direkt yönlendirilmesi olarak. 2017'nin son olarak şıkkımızda bekleneni veremeyen oyunu. Yani hayal kırıklığı yaratan oyunu. Burada kötü oyunları değil, daha kötü oyunlar vardır adaylar olarak yani, ama evet, daha ziyade beklentimizin büyük olduğu ama hüsrana uğrayabileceğimiz oyunlar. Adayların hepsi kötü oyun demiyorum kesinlikle ama bazı oyunlar bazı kesimler tarafından eleştirildi ya. Belki hani oy vermek isteyen olur diye adayları çeşitlendirmeye çalıştık. Onu da söyleyeyim. Belki çok iyi oyunlar da olabilirsiniz.
Evet, yani adaylarında burada bekleneni veremeyen oyunu diyoruz. Sizin için tabii. Yani sizin için olanı işaretleyeceksiniz
ama
burada.
Özel programımızda şunu da yapacağız. Şimdi iyi oyun denildiği zaman 50 tane anket koymak
öyle,
lazım.
Evet.
Yani çünkü her şey iyi oyun olabilir. O yüzden bir sonraki özel programda ben şunu isteyeceğim arkadaşlar, rica edeceğim. Sizin için en kıymetli olan bir oyunu da yorumunuzun yanına yazarsanız mesela o özel videoda tekrar orada hatırlatırım gerçi ama o zaman hani şeyi de görürüz. Acaba hani millet yorumlarda neyi seçmiş? Mesela yorumla attı altına da benim için en iyi oyun bilmem ne dedi diye bir muhabbet de yapabiliriz.
Olabilir, gerçekten güzel olur arkadaşlar. Oylarınızı bekliyoruz, lütfen esirgemeyin. Videoyu izleyip geçmeyin, alttaki linke bir tıklayın.
Davet varmış. Bana da geldi bu davet, gördün mü bunu?
Hangisi?
Enes Batur'la Zula buluşması varmış. Gitmek ister misin?
Yalnız bak bari bak. Sana şunu söylüyorum net.
Ama film buluşması galiba. Filmi de vizyona giriyor ya. Arkadaşlar.
Enes Batur'la Zula buluşmasına gittim diye vlog at.
300 bin seyir.
Bak
yani.
Enes Batur'la buluşma ama. Enes Batur'la Zula buluşmasına gittim. İki tane anahtar kelime var. Enes Batur, Zula.
Abi giderim zaten, davet geldi. Şimdi geldi davet yani. Basın bülteni geldi.
Böyle vlog çekeceksin
gel
orada.
Gel beraber gidelim. Orada çekelim. İkisi bir orada çekelim.
Aynen. 1 milyon izlenir bu anket. Ne Enes Batur'u göstereceksin de Zula'yı ama. Sadece orada şey olacak. Öyle. Başlıkta. Evet. Harbiden etkili. Size de buradan bir tüyo vermiş olduk arkadaşlar. Her seferinde böyle bir tüyolar veriyoruz. YouTube'da nasıl ünlü olabileceğinizle ilgili.
Biz YouTube'da en çok izlenen kanallar olarak.
Biz çok ünlü olduğumuz için size de sırlarımızı açıklıyoruz. Bunları da unutmayın diyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.